Ayrım 3.
Kemer Yünker artık her gün eve geliyor. General de bu ziyaretlere göz yumuyor. Hizmetçinin söylediğine bakılırsa yakında evimizde düğün var. Şeytanın dölü, mendubur köpek. Artık gerisini okuyamayacağım. General ha, saray muhafızı ha, dünya nimetleri hep onlar için. Bizim gibi fakir takımından biri elini bir nimete uzattı mı, daha eli değmeden bir Kemer Yünker veya ciğeri beş para etmez soylu bir moruk koparıverir. Allah hepsinin cezasını versin. Benim paradan ve rütbeden başka neyim eksik ha? Benim iki gözüm var. Generalin de dört gözü mü var? Ah şu anda general olmayı ne çok isterdim. Sophie ile evlenmek için değil, sırf şube müdürünün önümde nasıl eğildiğini, ufak memurların karşımda nasıl el pençe divan durduğunu görmek için. O zaman Kemer Yünker gibileri ben yanlarından geçerken esas duruş vaziyeti almak zorunda kalırdı. Ben de suratına tükürür geçerdim itin. Hepsi yerin dibine batsın. Mendubur köpeğin mektupları canımı sıkmaya başladı. İşte hepsini de yırtıp çöp kutusuna atıyorum. 3 Aralık. Hayır, olamaz. Bu evlilik adil değil. Sophie gibi bir melek, Kemer Yünker gibi şeytanın koynuna giremez. Yalan bu. Şube müdürünün uydurduğu, köstebek Mecin'in de Fidel'e uçurduğu bir balon bu. Hem şu Kemer Yünker de kim oluyormuş? Çar hazretlerinin kapı kulu, kılıçlı bir köpek. Saray muhafızı oldu diye kral olmadı ya. Benden üstün neyi var merak ediyorum. Düşündükçe aklım karışıyor. Hem neden ben 7. dereceden bir memurum? Belki daha yüksek bir adamım da bundan haberim yok. Bir kont, bir general veya bir kralım da kendi kendimi tanımıyorum. Tarihte buna benzer örnekler çok. Belki gerçek adım Aksenti Ivanoviç değil de daha soylu bir isimdir. Gerçek makamım ve gerçek ismim ortaya çıksa, sırtımda general üniforması, omuzumda pırıl pırıl sırmalı apoletler, göğsümde çapraz kılıç madalyası ile bizim yosmaya görünsem ne yapar acaba? Babası olacak umum müdürümüz ne hallere girer kim bilir? Ah, ne makam düşkünü, ne hırslı adamdır o. Mason, evet, %100 mason bizim general. Az konuşması, çok okuması, tokalaşırken sadece iki parmağını uzatması. Zaten çoktandır ondan şüpheleniyordum. 5 Aralık. Bugün bir gazete aldım. Okuyorum ama aklım hep meçhul kimliğimde. Sıradan bir insan, hele 7. dereceden bir memur olmadığım kesin. Öyleyse ben neyim ve kimim? Birden gözüm dış haberler sayfasına takıldı. İspanya'da siyasi durum pek karışıkmış. Taht devrilmiş. Devlet ileri gelenleri kime vereceklerine karar verememişler. Her yerde isyan hareketleri başlamış. Bu iş bana çok garip göründü. Taht nasıl devrilmiş? Yaşlı bir senatörü tahta oturtmak isteyenler varmış. Kral kayıpmış. Bu mümkün değil. Taht kralın hakkıdır. Yaşlı bir senatörün önünde kim eğilir? Kral nasıl kaybolur? Taht kralsız, devlet başsız olur mu? Kral vardır. Arasınlar, bulsunlar. Fransa, İngiltere veya Almanya. Ne bileyim, bir yerlere gitmiştir. 8 Aralık. Daireye gitmeye hazırlanıyordum. Aklım yine şu İspanya işine takıldı. Gitmekten vazgeçtim. Nasıl sıradan bir senatörü kral koltuğuna oturturlardı? Her şeyden önce bir şeref meselesi bu. Sonra Avrupa'da tanımaz bu senatörü. Başta Fransa itiraz eder. İngiltere bahane arıyor. İspanya'ya ait bir iş neden beni böyle derinden etkiliyor? Elim hiçbir işe varmıyor. Yemekte çok dalgın olduğumu Mavra Ana da fark etmiş. Bir ara iki tabağı birden yere fırlatmışım. İkisi de kırılmış tabii. Yemek yemekten vazgeçip dolaşmaya çıktım. Akşama kadar düşünmek için sakin bir yer aradım. Geziden dönünce yattım. Yattığım yerden İspanya meselesini çözmeye çalıştım. 2000 yılının 43 Nisan'ı. Bugün bayram var. İspanya kralına kavuşuyor. Kral bulundu. Bunu ancak bugün öğrendim. Kral benim. Her şey apaçık. Kendimi buldum. Gerçek kimliğime kavuştum. Bir taraftan da şu 7. dereceden memurluk işinin nereden çıktığını anlamaya çalışıyordum. Ne saçma şey. Benim gibi taht ve saltanat sahibi bir hanedan mensubunu kim memur diye kaydettirmiş? Bu mutlaka şube müdürünün işidir. Bizim mason generalle anlaşıp, iyi ki tımarhaneye tıkmamışlar. Bu adamlardan her şey umulur. Artık her şey gün gibi aşikar. Eskiden bir sis perdesinin arkasından seyrediyordum dünyayı. Bunun sebebi de beynimizi kafatasımızın içinde zannetmemiz. Kafatasına hapsolmuş bir beyin nasıl düşünebilir? Halbuki beyin dediğimiz şey elle tutulmaz, gözle görünmez bir esintidir. Hazar Denizi taraflarından gelen bu ilahi esinti düşüncelerimizi doğurur. Kimliğimi önce ben de çok emeği olan Mavra Ana'ya açıkladım. Zavallı ihtiyar karşısında İspanya kralını görünce korkudan neredeyse altına edecekti. Haksız da değildi hani. Cahil kadın bugüne kadar kral görmemiş ki. Derhal hizmetçimi yatıştırdım. Şefkatli bir sesle ve alçak gönüllülükle korkmamasını, bazı günler ayakkabımı iyi fırçalamadığı için kendisine kin tutmadığımı, gelmediği günler için kızmadığımı anlattım. Korkusunun sebebini de anladım. İspanya krallarının hepsinin tıpatıp 2. Filip'e benzediğini sanıyor. Kara cahil ne yapsın? Mavra ile böyle yüksek meseleleri tartışacak değilim tabii. Onu rahatlatmak için İspanya krallarının 2. Filip'le hiçbir akrabalıkları olmadığını, benimse soyumda hiçbir kara papazın bulunmadığını söyledim. Artık daireye gitmeme lüzum kalmadı. Canı cehenneme dairenin. Beni bir daha orada zor görürsünüz dostlarım. Şube müdürü evrakları dosyalatacak başka bir enayi bulsun. General de odacıya kalemlerini açtırsın. Yağma yok. Kral uyandı. Ekim'le Mart'ın 86'sı. Gündüz de gecenin arası. Bugün dairenin odacısı geldi. 3 haftadır daireye uğramadığımı söyledi. Gelmem için yazılı bir tebligat imzalattı. Laf olsun diye imzaladım. Hafta hesabının yanlış olduğunu odacıya söyleyecek değilim ya. Gerçek güneş hesabına göre bir ayda 8 hafta olduğu halde Yahudiler hahamların yıkanma gününe uydurup 4 hafta yapmışlar. Sırf eğlence olsun diye kalkıp daireye gittim. Şube müdürü önümde düğme ilikleyip özür dileyeceğini sandı. Selam bile vermedim. Ona ne kızgın ne de fazla yumuşak bir bakış fırlattıktan sonra geçip yerime oturdum. Başta şube müdürü olmak üzere bütün memur takımı alık alık bana bakıyorlar. İçimden şu an karşınızda İspanya kralı bulunduğunu bilseydiniz kim bilir nasıl telaşlanırdınız diye düşündüm. Önüme dosyalamam için bir tomar evrak koydular. Bakmadım bile. Biraz sonra dairede bir telaş başladı. Umum müdür geliyormuş. Zavallı insancıklar. İspanya kralı geliyor ama bilmedikleri için kılları kıpırdamıyor. Umum müdür geliyor diye ayakları birbirine dolaşıyor. Herkes masasının üzerine, çekmecelerini temizleyip düzenliyor. Ben de bıyık altından gülüp onları seyrediyorum. Nihayet umum müdürü kapıdan giriyor. Şube müdürü koşup onu karşılıyor. Önünde eğilip temenna duruyor. Memurların hepsi düğmelerini iliklemiş, ayakta duruyor. Niçin kalkacakmışım? Ben ki İspanya kralıyım ve bir devleti temsil ediyorum. Onlar bunu bilmeseler de sıradan bir Rus generalin önünde eğilip şerefimi 2 paralık edemem. Onun müdürmüş. Ne müdürü? Mantar o mantar. Şişenin ağzına konulan bir mantar. Ayağa kalkmadığım hemen fark edildi tabii. Şube müdürünün yüzünü görmeliydiniz. Renkten renge giriyor. Biraz sonra kalem katibi imzalamam için önüme bir kağıt uzattı. Okumadım bile. Adam filan masa memuru falanca yazacağımı sanıyor. O eski günlerin imzası oğlum, dedim içimden. En başa umum müdürünün üzerine şahane bir yazı ile 8. Ferdinand kondurdum. Katip imzayı okuyunca bizim Mavra gibi şaşkına döndü. Az sonra etrafımı saran memurların saygı sessizliği görülecek şeydi. Çok duygulandım. Hafif bir el işaretiyle, "Biz eski arkadaşız," dedim. "Fazla bağlılık gösterileri istemem." Yerimden kalktım. Vakur adımlarla koridora çıktım. Doğruca umum müdürünün evine gittim. General evde olmadığı için uşak içeri almak istemedi. Ona öyle bir şey söyledim ki herif olduğu yerde dondu kaldı. Ben de içeri girdim. Sophie'nin odasına yürüdüm. Kapı açıktı. Aynanın karşısında oturuyordu. Beni görünce şaşırdı. Yerinden fırladı. Ona doğrudan İspanyol kralı olduğumu söylemedim. Bir soyluya, bir hanedan mensubuna, kısacası bir krala yakışır üslupla dedim ki, "Sevgili bayan, hayalinizde hatta rüyanızda bile görmediğiniz bir mutluluk sizi bekliyor. Düşmanlarınızın bütün oyunlarına rağmen yakında birleşecek ve ömür boyu birbirimizden ayrılmayacağız." Ah, ne hain yaratıklar şu kadınlar. Kadının gerçek yüzünü ve kalbini bağladığını ancak şimdi keşfedebiliyorum. Kadın şeytana aşıktır ve kalbini şeytana satmıştır. Bunu ilk keşfeden benim galiba. Evet, şaka etmiyorum. Biyologların, fizikçilerin kadın hakkında yazdıklarının hepsi saçma. O sadece şeytanı sever. Peter locasından oturup dürbününü ayarlayan bu fettan dişinin göğsü nişanlarla dolu şişko generale mi baktığını sanıyorsunuz? Siz öyle sanmaya devam edin bakalım. Hayır, o generalin arkasında durup sırıtan şeytana bakıyor. İblis birazdan şişkonun frakının içine girecek, kadına parmağıyla işaretler yapacak ve onu avlayacak. Ya şu yurtsever geçinen, yüksek rütbeli, kravatlı, smokinli şarlatanlara ne demeli? Onların gerçekten size hizmet etmek için mi bu makamlara geldiğini sanıyorsunuz? Vah size! Onlar nabza göre şerbet vermeyi çok iyi bilirler. Para için değil babasını, dinini bile satar bu sözde yurtseverler. Hırs bürümüştür gözlerini. Hırs tohumu da küçük dillerinin altında. Küçücük bir kesenin içinde. Minik bir kurttur. Haydi bu kurdu kimin ürettiğini de söyleyeyim. Gorohava sokağında oturan bir berber. Evet, bir berber. Adını da biliyorum ama şimdi aklıma gelmiyor. Bir ebeyle beraber çalışıyorlarmış. Asıl maksatları bütün dünyaya İslamiyet'i yaymak. Şu anda bile Fransa'da halkın büyük bir kısmı İslam dinini kabul etmiş. Tarih önemli değil. Gün de öyle. Kimliğimi her önümü gelene açıklamıyorum. Kralsam kral gibi davranmalıyım. Nevski Caddesi'nde gezintiye çıktığım bir sırada Çar Hazretleri geliyor dediler. Caddenin iki yanında dizilen halk şapkalarını çıkarıp kralımızın arabasını selamladı. Ben de şapkamı çıkardım ama İspanya kralı olduğumu sezdirmedim. Çar'la muhatap olmama önce saray tarafından törenle tahta oturmam gerekir. İyi ama beni nasıl tanıyacaklar? İspanyol milli kıyafeti giymeliyim yoksa beni bulamazlar. Terziye ısmarlasam burun kıvırır. Adam İspanya kralı olduğumu ne bilsin? Hepsi eşek bunların. Kafam bugünlerde iyi çalışıyor. Hazar denizinden esintiler bol. Hemen aklıma geldi. Resmi günlerde giydiğim bir redingotum vardı. Onu bozup harmaniye yaptıracağım. Fakat namussuz terzi para ister bunun için. Kendim dikmeye karar verdim. Odama girdim. Redingotu sandıktan çıkardım. Kimse görmesin diye de kapıyı arkadan sürgüledim. Redingot'un dikişlerini sökmeden makasla şurasını burasını kesip harmaniyeye benzettim. Seneyi hatırlamıyorum. Ay belli değil. Günü de şeytan almış götürmüş. Bu işte bir terslik var. Ama neyse. Konu bu değil. Harmaniyemi giydiğim zaman odaya giren Mavra Ana şaşırdı ve çığlığı bastı. Önemli değil. Onunla uğraşacak zaman değil. Saraydan beni almaya gelecek heyeti bekliyorum. Maiyetim olmadan nasıl giderim? Birden kafam çalıştı. Hükümet binasının önünden geçeyim de beni görsünler, dedim. Görsünler ki İspanya heyetine kralınız burada diye haber versinler. Ayın 17'si. Saray heyetinin gecikmesi beni düşündürmeye başladı. Böyle önemli bir meselede onları geciktiren sebep ne olabilir? Yoksa Fransa mı engel çıkarıyor? Evet, evet. Bu olsa olsa Fransa'nın işidir. Derhal giyinip milletler arası postaya gittim. İspanya'dan bir heyetin gelip gelmediğini sordum. Müdür gerizekalının biri. Hiçbir şeyden haberi yok. İspanya'dan heyet filan gelmedi. Heyet de kim? Dedi ve ekledi. İspanya'ya mektup gönderecekseniz parasını verirsiniz, biz de pullar göndeririz. Senin de mektubunun da canı cehenneme, sersem herif. Adama bak, mektup yazacakmışım. Mektubu ancak saray katipleri yazar, krallar değil. Madrid, 30 Şubat. İşte nihayet İspanya'dayım. Öyle ani oldu ki hala kendime gelemedim. Bu sabah İspanya heyeti geldi. Derhal beni yakalayıp arabaya bindirdiler. Acele edişlerine şaşırmadım. Anlaşılan krallarını tekrar kaybetmek istemiyorlar. Yalnız anlayamadığım şey arabanın çok hızlı gitmesi. Yarım saat geçmeden İspanya sınırına vardık. Enteresan bir memleket şu İspanya. Saraybaşı tıraşlı adamlarla dolu. Bunların İspanyol soyluları ile şanlı askerleri olduğunu hemen anladım. İspanya'da saçları kökünden kazıtmak bir soyluluk geleneğidir. Başvezirin hareketleri pek hoşuma gitmedi. Beni kolumdan yakaladığı gibi bir odaya kapattı. Karşıma geçip bağırdı. Demek sen kral 8. Ferdinand'sın ha? Ben de 9. Ferdinand'ım ve buranın kralıyım. Yaptıklarının bir deneme olduğunu bildiğim için beni denemeye kalkma dedim. Sen de biliyorsun ki kayıp kralınız benim. Sözlerimi daha yeni bitirmiştim ki başvezir suratıma ardı ardına iki sopa indirdi. Canım çok acıdığı halde ses çıkarmadım. Yüksek rütbe verilecek şövalyelere böyle davranıldığını hatırladım. Demek İspanya hala bu geleneğini sürdürüyor. Yalnız başıma kalınca devlet işleriyle meşgul olmaya başladım. Önce sınır meselesini çözmem gerekiyor. Bazı cahiller hala aynı topraklar üzerinde bulunan Çin'le İspanya'yı ayrı memleketler zannediyor. Tahta çıkar çıkmaz önce mahiyetime bu gerçeği söyleyeceğim. Diyeceğim ki İspanya yazın üzerine Çin yazısı çıkaracaktır. Bütün dünyayı ilgilendiren çok önemli bir mesele daha var. Yarın sabah saat 7'de ay dünyamıza bindirecek. Bundan kimsenin haberi yok. Ünlü İngiliz fizikçisi Wellington da bu hususa işaret etmişti. Ama tarih bildiremediği için herkes ona gülüp geçmişti. Ayın zayıf yapısını düşündükçe sonucu daha çok merak ediyorum. Sanırım ayın Hamburg'da yapıldığını da bilmiyorlar. Yapan da cahil, kimyadan anlamayan, topal bir fıçıcı. Onun içindir ki ayda yaşanmaz. Toprağında bitki yetişmez. Havası da çok boğucu. Fıçıcı ayı yaparken yağlı halatla bağladığı için siftler bulaşmış. Bazı yerlerinin karanlık görünmesinin sebebi bu. Ay hakkında bir gerçeği daha belirtmeliyim. Bu lekeli tepsi insanların sandığı kadar uzak değildir. Ayağa kalktığımız zaman burunlarımız değecek kadar yakındır. Burunlarımızı göremeyişimizin sebebi budur. Öyleyse ayın yeryüzüne bindirmesi sırasında ilk ezilen burunlarımız olacaktır. Ayakkabılarımı giyerek toplantı salonuna gittim. Polis kuvvetlerine ve orduya ayı korumaları için emir verecektim. Toplantı salonunda yine başı tıraşlı bir sürü soylu insanla karşılaştım. Ey bu memleketin soylu ve şerefli insanları dedim. Ay tehlikededir. Yarın sabah dünyamıza bindirecek. Dünya kuvvetli. Ay zayıftır. Zayıfı koruyalım. Ayı kurtaralım. İspanyol soyluları Rus soylularına benzemiyor. Hepsi de zeki, anlayışlı, fedakar kimseler. Emrimi yerine getirmek için derhal öne atıldılar. Kimi duvara tırmanmaya, kimi kapıyı zorlamaya başladı. Tam o sırada başvezir göründü. Herkes kaçıştı. Kral olduğum için orada tek ben kaldım. Zalim adam sırtıma sopayı indire indire beni odama soktu. İspanya'nın milli gelenekleri de pek şiddetli doğrusu. Şubat'tan sonra gelen senenin Ocak ayı. İspanya'nın nasıl bir memleket olduğunu hala anlamış değilim dersem inanın bana. Burası kadar milli gelenekleri katı bir memleket duymadım. İnsan kralına böyle mi davranır? Hiç ama hiçbir şey anlamıyorum. Bugün papaz olmak istemediğimi söylediğim halde bağırta bağırta saçlarımı kazıdılar. Hele tıraştan sonra başıma damla damla soğuk su akıttıkları zaman ne hale geldiğimi anlatamam. Böyle şövalye geleneği hiç duymamıştım. Ne geleneği? Düpedüz işkence bu. Çıldıracak gibi oldum. Beni zor tuttular. Benden önce gelen krallara çok kızdım. Neden böyle vahşi bir geleneği kaldırmamışlar? Tahta çıktığım ilk gün bu ahmakça ve zalimce geleneği yasaklayacağım. Yoksa bu kralın değil de Engizizasyon'un işi mi? Öyleyse baş vezir de kilisenin adamı. İyi ama baş vezir de olsa bir krala ne cesaretle işkence yapabilir? Mutlaka bu işte Fransa'nın parmağı var. Bizim eski şube müdürü de Fransa hesabına çalışan bir casus olmalı. Beni yok etmeyi kafasına koymuş bir kere. İngiltere'yi de unutmamalı. İngiliz büyük siyasetçi, fettan bir entrikacıdır. Her taşın altından çıkar. Boşuna dememişler. İngiliz enfiye çekince Fransız hapşırır diye. Ayın 25'i. Zalim Engizisyoncu bugün yine geldi. Ayak seslerini duyunca sandalyenin altına saklandım. Beni göremeyince seslendi. Popriçev, neredesin? Ses çıkarmadım. Tekrar bağırdı. Aksenti Ivanoviç. 7. dereceden memur. Soylu kişi. Cevap alamayınca bu defa İspanya kralı 8. Ferdinand diye bağırdı. Cevap verecek oldum ama hemen vazgeçtim. Yağma yok dedim içimden. Yine başıma soğuk su damlatırsın. Sonunda yakayı ele verdik tabii. Canavar Engizisyoncu elindeki sopa ile kafama vurmaya hazırlanırken horoz taklidi yaptım. Her horozun bir İspanyası vardır ve kuyruklarının altında saklarlar. Ellerimle kafamı saklayıp İspanyamı herife döndürdüm. Adam sopayı havada sallayarak tehditler savurdu. Bir gün kafamı kırıp elime vereceğini söyledi. Anlaşıldı. Bunlar kafasız bir kral istiyorlar. Engizisyoncu hışımla odamdan çıkarken homurdanmaya devam ediyordu. Aldırmadım tabii. Onun bir İngiliz maşası olduğundan şüphem kalmadı. 349 yılının 34 Şubat'ı. Allah'ın artık dayanacak gücüm kalmadı. Bittim, tükendim. Neden dinlemiyorlar? Bakıyorlar ama görmüyorlar. Kulakları var ama duymuyorlar. Benden ne istiyorlar? Onlara ne zararım dokuldu ki işkence ediyorlar? Başımla ne alıp veremedikleri var? Vücudum ateşler içinde yanıyor. Dünya gözlerimin önünde topaç gibi dönüyor. Ben zavallı bir adamım. Onlara verecek hiçbir şeyim yok. Krallıktan vazgeçtim. Yalvarırım, beni bırakın da gideyim diyorum. Gülüp geçiyorlar. Yok mu beni bu canavarların elinden kurtaracak bir kahraman? Hani İspanya'nın o şerefli şövalyeleri nerede? Bir çobanı korumak için krala kafa tutan o cesur yiğitlerden biri sürsün atını, kılıcı elinde dalsın içeri, alsın beni, uçursun bu cehennem diyarından. Uzağa, çok uzağa, hiçbir şeyi göremeyeceğim, duyamayacağım, insansız bir dünyaya götürsün beni. Ah şu insanlar! Onların hem cinsine yaptığını canavarlar yapmaz. İşte gökteki bulutlar yere inip beni içine aldı. Uzaktan bir yıldız parlıyor. Ayın parlak ışığı ormanı aydınlatıyor. Deniz ayaklarımızın altından köpük gibi kayıyor. Bir yanımda deniz, öbür yanımda İtalya. Rus köylülerinin karanlık evleri uzaktan görünmeye başladı. Şuracıkta karaltı halinde beliren küçük ev benim evim mi? Pencerenin önünde oturan gözü yaşlı kadın anam olmasın, ah anacığım. Kurtar oğlunu bu canavarların elinden. Bir gözyaşı damlası akıt. Söndür başımdaki şu yangını. Gör nasıl işkence ediyorlar öksüz oğluna. Bağrına bas. Sakla mantonun altına. Artık onun bu dünyada yeri yok. Attılar insanlık aleminden. Kimseler acımıyor. Bari sen acı hasta yavruna. Duydunuz mu? Rezair Bey'in burnunun altında koca bir beni varmış.